sorularlarisale.com. Sesli sohbetler. Açıklayan Profesör Doktor Alaaddin Başar.
Sorularla Risale-i'nin programının kıymetli takip edicileri, bu haftaki programımıza 14. sözden kaldığımız yerden devam edeceğiz. Hocam hoş geldiniz.
Teşekkürler.
Kaldığımız yerden derken geçen haftaki böyle sorunun 3. şıkkını biraz kısa geçmiştik. Süremizin kısa olması münasebetiyle orayı tekrar alsak hocam. İfade şu, ehli gafletin bu kitabet-i fıtriyeyi, bu nakş-ı sanatı, bu münfail misdar-ı hikmeti, tabiat-ı müessire diyerek masdar ve fail telakki etmesi ne demektir? Misdar ve masdar arasındaki fark nedir?
Kitabet-i fıtriye değil mi?
Evet.
Geçti. Üç terim geçti. Yani çekirdeklerdeki o programa deniyordu. Değil mi? Kitabet-i fıtriye o.
Evet.
Konu oydu.
Evet.
Yani çekirdeklerde ondan çıkacak ağacın bütün planı programları yahut nutrelerde yumurtaları da aynı şey. Manevi kader kalemine yazılmış demişti üstad.
Evet.
İşte manevi kader kalemine yazılmayı kitabet-i fıtriye olarak üstad da burada nazar edilmiş oluyor. Yani yaratılışında, fıtratlarında bu plan yazılı. Bir. Bir de
bu nakş-ı sanatı.
Tabi o günü manevi mükemmel bir sanat yani nakış. Yani bir çekirdeğe, bir ağacın bütün planını nakşetmek Cenab-ı Hakk'a mahsus muazzam bir sanat yani. Bu sanatı, üçüncüsü?
Bu münfail, misdar-ı hikmeti.
Ha, münfail, Nur'da da çok geçer. Münfail, fiili kabul eden demek. Bir fail var değil mi? Münfail, fiili kabul eden. Buna daha çok şu örnek veriliyor. Mesela güneşin ışığını ayna kabul ediyor. Onda da ışık ve hararet, yedi renk hasıl oluyor. Bu güneş ışığına, güneş demiyorum da, aynadan çıkan ışığa o cam parçası fail değildir. Yani o ışığı kendi vermiyor. Değil
evet.
mi? Yani nedir? Münfaildir. Güneşten gelen ışığı kabul ediyor ve kendi bu tezahür ediyor, tecelli ediyor. Bu harika bir ifade. Yani kainatta neye baksak, onda bir sanat mı var? O sanat o aynada görünür gibi. Cenab-ı Hakk'ın esması orada tecelli etmiş. O sanat, o eserin kendi sanatı değildir. Veya bir rahmet mi var? Bir ağaçtan diyelim rahmet alıyoruz değil mi? Bir nimet alıyoruz. Bir rahmet mi var? O rahmet o ağacın kendi marifeti değildir. Yani bize merhamet eden ağaç değildir yani. Ya nedir? Münfail, fiili kabul etmiş. Cenab-ı Hakk'ın rezzak, terzik fiilini kabul etmiş. Ve onda Cenab-ı Hakk'ın rahmeti tecelli etmiştir. Yani münfaildir fakat fail değildir. Her neye baksak, kainata bu manada bakacağız. Yani fail-i hakiki, müessir-i hakiki ancak Allah'tır. Her şey onun esmasına, sıfatlarına aynı oluyor. Münfaildirler, fail değillerdir.
Evet.
Aynı şekilde bu çekirdekteki plan da o ağacın kendi marifeti değildir. Yani ben bütün programımı meyvemdeki çekirdeğe yerleştireyim ki istikbalde gelecek insanlar da bundan istifade etsinler. Böyle bir manayı ağaca veremeyiz. Böyle bir gücü, kudreti de veremeyiz. Yani kendini süzecek ve çekirdeğine koyacak. Bu ağacın işi olamaz. İşte onun için münfail diyoruz bu şey, çekirdekteki bu plana.
Evet.
Üç tane ayrı teşbih kullandı. Bunu müessir kabul etmek yani. Sanki o plan yapıyormuş gibi.
Evet.
Kabul ediyorlar tabiat perestler. Bunun tabiatında zaten bu vardır. Madem tabiatında var, sanki tabidir ondan bunun çıkması deyip fail gibi,
masdar gibi.
Masdar gibi görüyorlar veya göstermek istiyorlar. İnanmadıkları halde yani. Bu.
Evet.
Yani düşünse de onlar da inanmazdı bu fikre de. Böyle telkin ediyorlar. Evet, büyük şık daha vardı sanki.
Misdar ile masdar arasındaki fark nedir?
Ha, buna misdar. Soruda geçmiştim. Misdar nasıl geçmiştim? Son şık.
Misdar-ı hikmet.
Misdar-ı hikmet. Evet. Şimdi misdar ve masdara. Mastar bir şeyin sudur ettiği mekana deniyor, çıktığı mekana. Yerden su çıkıyor. Değil mi? Yerden su sudur ediyor, çıkıyor.
Evet.
Ama yer su veriyor demiyoruz yani. O ona şey oluyor yani, ayna gibi oluyor sanki. Aynadan ışık çıkması gibi. Nasıl ışığı ayna vermiyorsa. Yerden de su çıkıyorsa suyu yer vermiyor yani. Değil mi?
Evet.
O mastar o demek yani. Sudur mahalli. Ama oradan o suyu sudur ettiren biri var. Bir de mistar geçti. Mistar da cetvel demek de kelime manası. Burada mecazi olarak kullanılmış. Yani bu geometrik şekiller yapan cetveller var ya.
Evet.
Cetvel düzse çizgi çektiğin zaman düz bir çizgi çıkar. Ama diyelim şekil, geometrik şekiller koyuyorlar bazı şeylere, cetvellere. Diyelim elips koymuş oraya. Onun üzerinden kalemi geçirdiğin zaman aşağı elips çıkar. Dikdörtgense dikdörtgen çıkar. Yani o mistara göre kağıda şekil ya o çizgi çıkıyor. Bu bir teşbih. Neye teşbih edeceğiz burada? Cenab-ı Hakk'ın takdirinde bir şey nasıl teşekkür etmişse ezeli ilminde o mistar oluyor. Mistarı kader diyoruz da buna. Yani kudret o işi yarattığı zaman o mistara göre, o plana göre yaratıyor. Yani o az önce verdiğim örnekte olduğu gibi, ustadın daha doğrusu örneğinde. Yani kader bir şeyin kudretle yaratılması kadere göre. Kadere göre yani kaderde plan var da ona göre eşya yaratılıyor. Bu tabiatı verilince bu iş o zaman ne oluyor? Şekli cetvel çizmiş oluyor gibi. Yani bu kadar sapık bir görüş olmuş oluyor. Halbuki cetvele göre şekil çiziliyor.
Evet.
Ve yani kadere göre şey yaratılıyor. Buna bir temsil oluyor, mistar.
Evet. Mesnevi'de de geçiyor ya. Yani kudret mastardır, kader mistardır.
Bu demek ya.
Evet.
Bunun izahı.
Kudret ustadır, kader mühendistir.
Aynı mana. Aynı mana. Güzel.
Yine 14. sözden hocam. Mesela hamele-i arş ve yer ve göklerin melaike-i müekkelleri ve sair bir kısım melekler hakkında muhbir-i sadıkın tasvir ettiği. Mesela 40 binler başla, her bir başta 40 binler lisan ve her lisanda 40 binler tarzda tesbihat ettiklerini ve intizam ve külliyet ve vüs'at ubudiyetlerini ifade eden hakikata çıkmak için şuna dikkat et ki Zat-ı Zülcelal tüsebbuhu lehu semavatü sebu vel ardu ve men fihin ve sahharna el cibale mahu yusebbihne inne aradna el emanete ala semavat vel ardu vel cibal gibi ayetlerle tasrih ediyor ki mevcudatın en büyüğü ve küllisi dahi kendi külliyetine göre ve azametine münasip bir tarzda tesbihat ettiğini gösteriyor ve öyle de görünüyor. Bu metinle ilgili hocam zikredilen ayetlerin izahlarını alabilir miyiz öncelikle?
Tekrar okuyalım.
Tüsebbuhu lehu semavatü sebu vel ardu ve men fihin.
Tüsebbuhu, semavatü arz. Tesbih ediyorlar değil mi? Tüsebbuhu. Cenab-ı Hakk'ı tesbih ediyorlar. Bir de onların içindeki her şey.
Evet.
Sema arz ve içindeki her şey Allah'ı tesbih ederler. Kısaca manası bu. Tesbih için ustadımız 9. sözde 3 mana veriyor. Değil mi tesbih? Birisi Cenab-ı Hakk'ı bütün noksanlıkların kusurlardan fakir ve berra bilmek.
Evet.
Yani Allah'ı bütün noksanlıklardan, acizden, zaaftan, nisyandan ilahir, bütün evet. noksanlıklardan Cenab-ı Hakk'ı tenzih etmek manası var tesbihin. Daha çok genelde bilinen, en çok bilinen manası da bu tesbihin. Allah'ın noksan sıfatlardan tenzih. İkinci mana olarak istediğimiz Cenab-ı Hak hakkında ehli dalletin değil mi? Yanlış kanaat fikirleri var. Yahut batıl felsefi ceryanların Allah hakkında, Cenab-ı Hak hakkında yanlış yorumları, tahminleri var diyelim. Öyle tahmindir bu çünkü. Aklen böyle diyor mesela. Aklı evvel diyorlar. Önce yaratmış, o aklı seni yaratmış. Tahmin bu. Hani
evet.
Belli bir nasıl şeye dayanmıyor. Ayete dayanmıyor. Ehli dalletin ve dallet malum fikri yanlışlıklar için kullanılıyor. Fikri yanlışlıklar. Gerek fikri yanlışlıklar, gerek batıl itikatlar. Cenab-ı Hak hakkında neler ileri sürmüşlerse bunların tümünden Allah'ı tenzih etmek. İkinci manası bu tesbihin. Ustadın verdiği bir mana. Üçüncü mana da mahlukatın diyor bütün kusurasından. Mahlukatın kusuru deyince mahluk malum yaratıklar. Onların ne kadar noksanı varsa kendilerine mahsus. Mesela taş hareket edemez diyelim mesela. Büyüyemez, bir şey de bilmez, görmez, işitmez. İşte ağacın hiç şeyi yoktur. Yani görmesi, işitmesi yoktur. Hayvanın aklı yoktur vesaire falan. Yani mahluk veya her diyelim taş bir mekana muhtaçtır, maddidir. Değil mi? Evet. Cenab-ı Hakk'ı maddeden tenzih etmek, mekandan münezzeh bilmek. Bu mahlukun suratından tenzih etmek oluyor. Evet. Nedir burada mahluk? Taş. Değil mi? Buna benzer mahlukatın ne kadar noksanlıkları varsa, kusur burada günah demek değil, noksanlık manasında, kasır olmak. Evet. Mahlukatın ne kadar noksanlık varsa tümünden de Cenab-ı Hak münezzehtir. Bir. Bir de bu noksanlıkları Cenab-ı Hak ne yapıyor? Rahmetiyle, esma tecellileriyle gideriyor tabiri caizse. Değil mi mesela? İnsanın anne rahmindeki bir çocuk göremez. Ama Cenab-ı Hak ona görme sıfatı veriyor. Dünyaya gelince görüyor. Değil mi? Evet. İşitemez. Cenab-ı Hak ona işitme sıfatı veriyor. Dünyaya gelince sesler işitiyor. İşte burada da hamde geçiriyor yani. Bu noksanlıkları Cenab-ı Hak gidermiş oluyor. O noktada Cenab-ı Hak metüsena ediliyor. Ki bu noksanlıklar Cenab-ı Hak şey yaptı. İşte onun için tesbih-i hamd çoğu zaman beraber zikredilir.
Evet.
Evet. Ama genel manası hamd'de kemal sıfatlarla tavsif vardır. Tenzihten noksan sıfatlardan, tesbihten noksan sıfatlardan tenzih esastır yani. Ama evet. İkisi beraber birbirini tamamlıyorlar. Beraber zikrediliyorlar. Evet. Semavat var da Allah tesbih ediyor. Bir de içindekiler. Evet. Deyince işte biz arzın üstündeyiz ama kainatın içindeyiz aslında. Dünyanın da içinde hassiz mahlukat var. Denizin içindeki balıklardan, semadaki meleklere kadar. Bunların içindeki her şeyi de Allah'a tesbih ederler. Yani noksanlardan tenzih ederler.
Evet. İkinci ayet.
Davud Aleyhisselam hakkında. Cenab-ı Hak Davud Aleyhisselam'ı tezkir etti. Neyi tezkir etti? Cibal, dağları tezkir etti. O dağlar onunla beraber tesbih ediyorlar Cenab-ı Hakk'ı. Evet. Bu da yine tesbih ilgili. Az önce tesbih söylemiş olduk.
Dağlar nasıl Davut Aleyhisselam'la beraber tesbih ediyorlar denilse, gerçi belki gelecek yıllarda diyelim yani 7. sözde işlenecek bu konu ama.
Evet, inşallah. İşte tesbih, az önce dedim ki taşla tesbih ediyor Cenab-ı Hakk'ı. Evet. Nasıl tesbih ediyor? Az önce arz ettik. Mekana muhtaç, Cenab-ı Hak mekana münezzehtir diyor. Evet. Değil mi? Evet, o da bir tesbihtir yani.
Evet.
Ama öteki manada hakikaten tesbih ediyorlar yani. Ama Cenab-ı Hak buyuruyor ki siz onun tesbihlerini fehmedemezsiniz diyor, bilemezsiniz diyor. Yani melekler hakkında ustat buyuruyor ya, aklı başı anlamaz, melek ölmeyi bilemez. Biz meleğin tesbihini anlamazken dağın tesbihini nereden anlayacağız yani?
Evet.
Değil mi?
Evet.
Çünkü dağ olacağız ki bilelim. He? Ama tesbih ettikleri kesin yani. Lisan-ı Halle falan değil. Lisan-ı Halle ediyorlar, onu biz okuyoruz.
Evet.
Bizatihi de kendilerinin tesbihleri var.
Evet. 20. sözde Üstad Şuman'a da diyor mesela, diyor sen bir mağaralı dağ karşısında elhamdülillah desen, o da aksa sağda sarıyla sana elhamdülillah diyecek.
Diyecek, doğru.
Ya da diyor...
O zaman tesbih oluyor.
Tesbih oluyor. Ya da diyor bir muhteşem komutan dağlara dağılan azim bir ordusuna Allah-u Ekber dedirtilmesine. Nasıl diyor Cenab-ı Hakk'ın mesela bir kumandan böyle şey yaparsa manevi bir kumandan olan peygamber elbette konuşulur diyor.
Konuşturur, doğru.
İkincisi de direkt konumuzla alakalı izah veriyor. Her bir şeyin bir şahsı manevisi varsa diyor, dağın da diyor bir şahsı manevisi. Hı. Dolayısıyla bir melake-i müvekkeli vardır.
İşte o yani dağı temsil eden meleğin tesbihi oluyor. Bir de dağın kendi tesbihi var yani.
Evet.
Onu demek istiyorum.
Evet.
O tesbihi dağ temsil ediyor. Melek temsil ediyor. Ayrı.
Evet. Hı. Üçüncü ayet. İnne adadnel amanete alel semavati vel ardı vel cibal.
Bu emanetle ilgili zannediyorum daha önce geçtiniz böyle bir soru. Önceki programda
evet.
Ben hatırlıyorum. Kısaca söyleyelim. Cenab-ı Hak emaneti arzda değil mi? Semaya, dağa teklif ediyor. Onlar bunu yüklemekten çekiniyorlar. Ve evet. İnsan yükleniyor. Çok zalim, çok cahil oluyor. Üstad bunu 30. sözde ene bahsinde çok uzun izah ediyor. Özet olarak emanet burada marifetullah oluyor yani. Allah'ı tanıma, bilme.
Evet.
Allah'ı tanımak için gerekli bütün cihazları insana Cenab-ı Hak vermiş. Onun için insan yükleniyor bu yükü.
Evet.
Niye dağ, sema, cibal yüklenemiyor? Bu cihazlar onlarda olmadığı için.
Evet.
Ve bu yükü de Üstad 11. hakikatta, Haşr suresinde insan istidadına, yani istidat diyor, yükü yükleniyor. Değil mi? Öyle mana var. İstidat yükleniyor. Yük ne? Kendi cüz'i sıfatlarını, vahid-i kıyas yapıp Allah'ın sıfatlarını bilmek. Şimdi bir dağ diyemez ki Ben nasıl cüz'i bir iradem var? Allah'ın da külli iradesi var. Diyebiliyor mu daha bunu?
Diyemez.
Güneş diyebilir mi? Sema diyebilir mi? Diyemez. İşte arz diyebilir, diyemez. İnsan niye diyor? İnsanda cüz'i bir irade var. Ben nasıl bir şey irade ederek yapıyorum? Cenab-ı Hak da bütün bu mahlukatı irade ederek yarattı. İşte yük budur yani. Bunu insan yükleniyor, diğer yüklenemiyor. İstidatlar olmadığı için. İnsan nasıl işte ben cüz'i kudretimle şu kadar iş yapıyorum. Cenab-ı Hak şu hassiz eşyayı sonsuz kudretiyle tasarruf ediyor, değil mi? Yaratıyor, sevk idare ediyor. Bunu neyle yapıyor? Kendindeki cüz'i kudretle. Değil mi? Cüz'i merhametiyle Allah'ın rahmetini biliyor. Cüz'i gazabıyla Allah'ın kahhar ismini biliyor, kahrını biliyor. İlahir. İnsana bu sıfatlar ve şunat verilmiş demek ki Allah'a tanısın diye. Neyle tanısın? Esma'sı sıfatıyla tanısın diye. İşte bu görevi yapmak emanet oluyor.
Evet.
Bu istidat emanet oluyor. İstidadın yapacağı bu görevler emanet oluyor. Bunu yapmayan insanlar bu istidatı kendilerine veriyorlar. Ben yaptım, ben ettim işte falan. O zaman zaten Nemrut'a firavun olurlar diyor. İşte zalimen cahura, çok zahil, zalim ve cahil olmak bu muazzam sermayeyi marifetullah için verilen bu kabiliyeti yanlış kullanmaktan kaynaklanıyor. Çok zalim, çok cahil olmak. Özeti böyle yani. Olsun sözü daha tafsilatlı izah edebiliriz.
Evet. Melekler hakkında paragrafın başında zikredilen özelliklerden her bir meleğin müekkel olduğu mahlukatın özelliğine göre bir mahiyet arz ettiği anlamı çıkıyor. Melekler hakkında genel manada özet bir bilgi verebilir misiniz?
Tabii mahiyetine göre olduğu belli. Üstad bunu güzelce veciz olarak ifade etmiş. Bir yağmura müekkel melek diyor. Arşa müekkel melek cinsinden değildir. Yani demek cinsleri farklı.
Evet.
Mesela biz hayvan deyince hayvan canlı demek değil mi? Pireye de hayvan deniyor, deveye de hayvan deniyor. Öyle değil mi? İşte evet. Bülbül'e de deniyor, karakaya da deniyor, insana da deniyor. Hayat sahibi manasına. İşte 1 milyon 600 bin tür diyorlar, hayvan varmış yani canlı varmış. Ama hayvan cins isimdir burada. Hepsine denir. Melek de bir cins ismidir yani. Onun için yağmur müekkel meleği de melek deniyor, arşa müekkel meleği de melek deniyor ama mutlaka bunlar farklı cinslerden mahluklar oluyor. Yani Üstad nihayetsiz meleke enva diyor bir yerde.
Evet.
Ruhaniyet ecnası diyor. Yani şu kainattaki manaları, güzellikleri, ilahir hikmetleri tefekkür etmeye cin ve insan nazarı kafi gelmiyor diyor. Değil mi? Evet. Hakikaten kafi gelmiyor yani. Hani işte mesela bir dağda şu kadar çeşit çiçek var. Orada senede birkaç kişi ya geçiyor ya geçmiyor. Bunlar ya bakıyorlar ya bakmıyorlar. O çiçekleri açıyorlar, güzelliklerini teşhir ediyorlar ve sorup gidiyorlar. Bu güzellikleri kim temaş ediyor? Bir, Cenab-ı Hak kendi cemalini kendi bizzat müşahede ediyor. Bu mana hiç melekler de olmasa tahakkuk ediyor. Cinlerin insanların nazarı diyor. Çok cüz'i kalıyor bu manayı tefekkürde. Hem dengi, nadir bir kişi uğruyor o dağa. Bir de uğrayan kişi de botanik ilmi bilecek ki çiçeği inceliklere tefekkür etsin. O da binde bir botanikçi ya geçer ya geçmez oradan. O halde insanlar ve cinlerin nazarları bu tefekküre kafi gelmiyor diyor. Temaşaya. O halde nihayetsiz merake enva, ruhaniyet ecnası lazımdır diyor Üstad.
Evet.
Oradan da belli ki çok cins yani çok farklı olanlar. Melekler hakkında kısa bilgi deyince Üstad... Malum melekler nurdan varlıklardır. Malum melekler nurdan yaratılmışlar. İşte cinler de ateşten yaratılmışlar. İnsanlar, diğer hayvanat da topraktan yaratılmışlar. Nurdan mahluklardır diyor melekler. Bir de güzel bir şey var, Üstad'ın ifadesi var. Melekler arasında diyor, müzahame yoktur, yerdarlığı, kavga olmaz, gürültü olmaz. Niye olmaz? Çünkü memleket geniş diyor. Fıtratları safi, kendileri masum, makamları sabittir diyor. Yani kavga olmayı anlatırken melekleri de tarif etmiş oluyor. Demek ki melekler neymiş? Fıtratları safi mahluklarmış yani. O ruha isyan girmiyor. Yani bu nasıl olur diye deyince bazen mesela veriyoruz. Biz melek görmemişiz ama mesela diyelim çok fıtratı safi hayvanat görmüşüz değil mi? Bir güvercine baktığımız zaman ondan bir efendim söyleyeyim canavarlık bekler miyiz yani? Bir kaplan gibi, aslan gibi. Beklemeyiz değil mi?
Evet.
Onun ruhunu görmesek de bedenine baktım anlıyoruz ki bunun fıtratı sahibi. Bunun aklına kötü bir şey geçmez. Hı. Değil mi? güvercinin ruhunu bir esnafı yaratan onun çok ilerisini yaratır, adına melekedir. Değil mi? Şuurlu, tefekkür edebilen, çok üstün bir kabiliyet verir, adı olur melaike yani. Fıtratları sabit, bir de makamları sabit çünkü mücadele yok onlarda. Yani cihat yok. Şeytan musallat olmadığı için onlara, nefislerde olmadığı için, yani şerre sevk eden bir nefis olmadığı için onlara makamları sabit. Yani diyelim bir ağaca mülke melaike terakki edecek de ormana mülke melaike olacak. Böyle bir şey yok. O sadece ağaca mülkeldir. Makam odur yani. Evet. Sabit makamları. Kendileri masum diyor, makamları sabittir. Yani. Bence orası melekleri anlatıyor hocam bu ifade. Çok yönlü olur. Evet.
Allah razı olsun. Yine melaikelerle ilgili şu binler başı olan zeminin başında yüz binler lisanlar bulunan ve her lisandan yüz bin tarzda tesbihat çiçeklerini, tahmidat meyvelerini alim misalde tercümanlık edip gösterecek ve alim ervahta temsil edip ilan edecek. Ona göre elbette bir melek müekkeli vardır. Meleklerin bu küllü ibadet ve tesbihleri alim misalde tercümanlık ile alem-i ervahta temsil ve ilan etmelerini nasıl anlamalıyız?
Yani mahlukatın ibadetlerini, tesbihlerini, hamd ve tesbihlerini, tahmidat. Tesbih az önce arz ettiğimiz gibi Allah'ın noksan sıfatlarının tenzih. Hamd de kemal sıfatlarıyla tavsif.
Evet.
Zaten birbiriyle çok yakın ilgili zaten bunlar. Bu tesbihleri, hamdleri melekler temsil ediyorlardı. Ama alem misalde ona tercümanlık değil mi?
Alem-i misalde tercümanlık ile
tercümanlık.
Alem-i ervahta temsil ve ilan etmeleri.
Tamam. Alem-i ervahta temsil ediyorlar, alem-i misalde tercümanlık ediyorlar. Evet. Bu tercüme nasıl oluyor? Şimdi tercümanlık etmek deyince demek ki o lisan ayrı yani. Şeyin lisan ayrı. Ağacın tesbih etmesi var ya, o tesbihin kendi lisanı ayrı.
Evet.
Efendim söyleyeyim. Meleke onu temsil edince melekin alem-i misaldeki temsil şekli ayrı.
Evet.
Şimdi tercüme deyince bu olması lazım. Aynı olsa zaten tercüme denmez.
Evet.
Aktarmak denir hani. Tesbihini orada gösteriyor denir. Ya.
Arz edilir.
Arz edilir. Onun tercüme kelimesi demek ki farklı lisanla konuşuyor şeyler. Ağaçlar diyelim. Onu temsil eden melek de bunu alem-i misalde oraya uygun bir lisanla dile getiriyor. Aynı lisanla değil.
Evet.
Bunun en güzel örneği rüyayı sadıkalar oluyor. Yani malum Resulullah Efendimiz işte ashabın şehit olacaklarını rüyada şöyle görüyor. Bir kısım sığırlar boğazlanmışlar mesela. Şimdi ashabın şehit olması rüyada sığırların boğazlanması olarak görülüyor. Çok farklı şeyler değil mi?
Evet.
Yahut yine başka bir örneği. İşte rüyada süt gören bir sahabeye onun tevhidini ilim diye yapıyor. Şimdi rüyada süt, ilim rüyada süt olarak temsil ediyor. Demek ki ilim, burada ilim, orada süt. O, ne oldu? Tercüme olmuş oldu bu.
Evet.
Değil mi? Tercüme. Burada sığırların boğazlanması, orada ashabın şehit olması. Bu da ne oldu? Tercüme olmuş oldu. Değil mi?
Evet.
Nasıl rüyada böyleyse, işte aynı şekilde bu kainattaki ibadetler, alem-i misalde oraya münasip şekilde temsil ediliyor.
Evet.
Aynı önce verdiğim örnekler gibi.
Yine
bunu melekler yapıyorlar. Ha. Birden ikinci bir ifade geçti.
Alem-i ervahta temsil ve ilan.
Alem-i ervahta temsil deyince zaten meleken kendi tesbihleri var. Bu onu ifade ediyor yani. Çünkü alem-i ervah deyince ruhaniyet diye biz bunu anlayabiliriz. Ruhaniyet da yani cismaniyetin zıddı. Bir cismaniyet var, bir ruhaniyet var. Değil mi? Ruhaniyet deyince üçe ayrılıyor. Melekler, cinler ve vefat edenlerin ruhları. Şimdi melekler de bu gruba girdiğine göre meleğin kendi tesbihi, ibadeti işte alem-i ervahta ağacın ibadetini temsil oluyor. Evet. Kendi tesbihi bizatihi. Yoksa başka bir alem var da
hani
bu o ibadeti başka bir alem-i ervahtanın ikinci bir alem var. Orada temsil ediyor değil alem misali gibi. Alem-i ervah zaten kendisi melekler, cinler ve insan şeyler. Vefat eden ruhları. Üçüne birden alem-i ervah deniliyor.
Evet.
Orada temsil deyince meleğin kendi tesbihi o tesbih oluyor zaten.
Evet. Aynı konuyla ilgili hocam. Evet, müteaddit eşya bir cemaat şekline gelse bir şahs-ı manevisi olacaktır. Eğer o cemiyet imtizaç edip ittihat şeklini alsa, onu temsil edecek bir şahs-ı manevisi, bir nevi ruh-u manevisi ve vazife-i tesbihiyesini görecek bir melek-i müekked olacaktır. İşte bak, misal olarak bu barla ağzının, şu dağ lisanının, bir muazzam kelimesi olan bu odamızın önündeki çınar ağzına bak, gör. Ağacın şu üç başının her başında kaç yüz dal dilleri var ve her dilde bak kaç yüz mevzum ve muntazam meyve kelimeleri var ve her meyvede dikkat et. Kaç yüz kanatlı mevzum tohumcuk harfleri, emrükün feyküne malik, sani zülcelaline ne kadar belih bir medih ve fasih bir tesbih ettiğini işittiğin gördüğün gibi ona müekkel melek dahi ona göre alemi manada müteaddit diller ile tesbihatını temsil ediyor ve hikmeten öyle olmak gerektir. Bu metinle ilgili iki sorumuz olacak hocam. Birincisi, müteaddit eşya bir cemaat şekline girse bir şahs-ı manevisi olacaktır. Ne demektir? Cansızların da şahs-ı manevisi olur mu?
Cansızların şahs-ı manevisi olur. Yani nasıl olur? Önce şahs-ı manevi oradan başlayalım. Bir insanın kendi şahısları var, münferit şahsiyetler var, insanlar var. Bir araya gelip bir şirket kuruyorlar. Biri Ahmet, biri Hasan, biri Mehmet ilahir. Ama şirketin isminde ne Ahmet ne Mehmet değil, falan şey firma deniyor değil mi? O firma bir şahs-ı manevidir. Ve bir dernek kuruyorlar. Dernek bir şahs-ı manevidir. Orada şahıslardan çok firma, şahs-ı maneviler nazara veriliyor. Ve şirket nazara veriliyor. Aynı şekilde bütün şey İslam hizmet grupları da birer şahs-ı manevidirler yani. Cansız eşeğe gelince, mesela diyelim güneşin bir müstakil şahsiyeti vardır ve ibadeti, tesbihi vardır kendine göre. Merkür'ün, Venüs'ün, Uranüs'ün, dünyanın da vardır. Bunların tümü bir araya gelince güneş sistemi oluyorlar. O şahs-ı manevidir. Güneş sistemi şahs-ı manevidir. Güneş de onun bir ferdidir, dünya da bir ferdidir, Merkür de bir ferdidir. Bunların her bir müstakil ibadetler olduğu gibi tesbihleri, bunlardan meydana gelen o şirket-i maneviyenin de bir kendine mahsus, daha geniş manada, daha ulvi manada bir tesbihi olması aklen düşünülebilir. Onu temsil eden de melaike çok başlı olacak ki dünyanın da tesbihini temsil etsin. Merkür'ün de, Venüs'ün de, değil mi? Aynen Üstad'ın misal verdiği Barla'daki ağaç gibi. Çok başları, çok dilleri olacak ki bu güneş sisteminin ibadetini temsil edebilirsin. Yani şahs-ı manevi, kainat da bir şahs-ı manevidir yani, değil mi?
Evet.
Kainat deyince şahs-ı manevidir bu. Bütün yıldızlar, bütün gezegenler bunun bir ferdi gibidirler.
Evet. Bir odada pencere de var, duvar da var, koltuk
evet,
da var,
oda deyince, evet. Doğru, oda deyince evet. Şahs-ı manevi oluyor. Peki.
Yine aynı şıkın devamında o cemiyet imtizaz edip ittihat etse, o şahs-ı manevi, o cemiyetin ve cemaatın manevi ruhu...
Çok önemli, yani manevi ruh oluyor işte.
Evet. Ve vazife-i tesbiyesini görecek bir müekkel meleği olacaktır.
İşte az önce arz ettim beni.
Evet.
İşte gezegende bir araya geldi, sistem oldular. Sistemin de ayrı bir şeyi vardır.
Evet.
Şahs-ı manevisi, onun daha geniş manada bir şey vardır, ibadeti vardır, tesbih vardır. Onu temsil eden melek de ona göredir.
Evet.
Her gezegenin de ayrı ibadeti vardır. Onun ayrı tesbih eden, tesbihin temsil eden ayrı melekesi vardır yani.
Evet.
Bu bence ağaç misali bunu, sadın misali bunu aydınlatmış oldu yani. Her şey uygulanabilir o barlıdaki ağaç.
Evet.
Her şey uygulanabilir. Evet. Ne kadar dalı varsa o meleken de o kadar dili olması lazım.
Evet.
Ta ki o her dalın gene ibadetini temsil edebilirsin.
Evet. İkinci olarak paragraftan azala verilen Barla'daki dağ ve çınar ağacıyla ilgili örnekte sani yüzücüyle medih ve fasih bir tesbih yapıldığını, işittiğim ve gördüğün gibi cümlesinde işittiğim ve gördüğüm mecaz anlamında kullanılan bir ifade midir? Nasıl anlamalıyız?
Tabii hakiki manada biz onun tesbihini görüyoruz ne işitiyoruz. Değil mi?
Evet.
Belli ki mecaz. Ama ustadın bir ifadesi var. Kalp nasıl buyuruyor?
Kalp
kulağıyla. Kalp kulağıyla dinlesen diyor. Değil mi? Hepsini işte la ilahe illallah dediğini işiteceksin diyor.
Evet.
Demek ki kalbin de işitmesi var. Aklın da işitmesi var değil mi?
Evet.
Mesela bir ağaçtaki hikmetleri akıl düşünebiliyor değil mi?
Evet.
Düşünmek ne demektir? O söylüyor da bu da dinliyor ve anlıyor demektir yani. O da bir işitmedir yani. Kalp inanmak da iman da bir imanla da insan mevcudatın varlığını bilir. O varlığın esmanın tecellisi olduğunu bilir. Onları yaratan zatın esmasının sıfatını bilir. O kalp gözüyle ağaca bakarken rahmeti de görür, kudreti de görür. Ama bu mecazi manada görür. Orada kalbin de görmesi vardır. Aklın da görmesi vardır. Onun için buradaki görme, işitme duyu organları için mecazdır ama kalp ve akıl için hakikattir yani.
Evet.
Hakikattir.
Allah razı olsun. Ağzınıza sağlık. Sözümüzün sonuna geldik. Sorularla Risale-i Nur programının kıymetli dinleyicileri, takip edicileri, bu haftaki programımızın sonuna geldik. Gelecek hafta yine 14. sözde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.
Bu sohbeti ticari amaç olmaksızın çoğaltabilir, dağıtabilirsiniz. Eylül 2010.